Ayrım 17.
1954 yılının tam 18 yaşına bastığı yılın 1 Mayıs gecesi şans bir kez daha ona sırt çevirdi. Çavuş Malion, adamları onu gene enselediler ve doğru Kordoba'ya yolladılar. Orada başkalarının mülküne tecavüzden 3 ay hapse mahkum edildi. İleride tüm İspanyolların ilahı olacak kişi orada babasının yaşamını yitirdiği Miraflores hapishanesinin boz duvarları ardında erkeklik yaşamına ilk adımını atacaktı. Miraflores hapishanesinin 68.763 numaralı tutuklusu Miguel Castro'nun anlatısı. Onu getirdikleri günü anımsarım. Haki bir pantolon ve kahverengi bir ceket giymişti. O kadar çok saçı vardı ki yüzü hemen hemen görünmüyordu. İlk gözüme ilişen bu oldu. Koğuşa sokup benim ranzaya doğru ittiler ve altındaki döşeyi göstererek zibariyat dediler. Koğuşta hırsızından siyasal suçlusuna dek 100 kişi vardık. Katil yoktu. Onları hapishanenin başka bir yerinde tutarlar. Bizimki 3 numaralı koğuştu. Oldukça büyüktü. Duvarları betondu ve fır dolayı ranzalar yerleştirilmişti. Hepsinin üstünde birer battaniye vardı. Tavana bir ampul asılmıştı. Bütün gece yanık dururdu. Gün boyu bizi büyük bir avluda tutarlardı. O geldiğinde ben 6 aydan beri oradaydım. Patronumun bahçesinden mısır çaldım diye mahkum olmuştum ve daha 1,5 yılım vardı. Ona hemen kanım ısındı. Ama ilk günler ağzını bıçak açmıyordu. Nereden geldiğini sordum. Palma demekle yetindi. Ağzından başka bir söz çıkmadı. 2-3 gün sonra bir gece uyuyamadım. Bir türlü uyku tutmuyordu. Bir ara bazı gürültüler duydum. Biri ayağını yere sürtüyordu sanki. Fısıltılar da geliyordu. Merak edip doğrularak koğuşa bir göz gezdirdim. Palmalı çocuktu. Battaniyesini almış, ampulün sarı ışığının altında tek başına torero oynuyordu. Durmadan "Hey Toro, hey Cubanito" diye sesleniyor ve hafsane koğuşunda boğa saldırmış gibi battaniyeyi önden arkaya doğru sallıyordu. O manzarayı unutamam. Diğer tutuklular ses sese vermiş horluyorlardı. Oysa ampulün garip sarı ışığında 3 numaralı koğuş dünyanın en büyük arena saymış gibi ciddiyetle torero oynuyordu. Kendisine baktığımı fark edince durdu. Bana doğru geldi ve utangaç bir tavırla "Tenglo le fiebre para los toros." "Ben boğa delisiyim." dedi. Bundan daha olağanüstü bir şey söyleyemezdi. Ben de boğa delisiydim, arkadaş olduk. Hapishanedeki yaşantımız yalındı. Saat 7'de uyanır, 8'de kahvaltı ederdik. Besinimiz genellikle içinde birkaç nohut tanesinin yüzdüğü sıcak sudan ibaretti. Akşam 7'de ikinci tabak sıcak suya hakkımız vardı. Bazen içine biraz da ekmek doğranmış olurdu. Adı da çorbaydı, o kadar. Haftada bir yerleri silmekten başka yapılacak işimiz yoktu. Bütün gün avluda dolaşmakla ya da sırtımızı duvara verip durmakla vakit geçirirdik. Tek konumuz boğalardı elbet. Avluda saatlerce gömleğimizle figürler yapardık ve millet bizi seyrederdi. Geceleri ottan döşeklerimize uzanır, hapishaneden çıkıp ünlü matadorlar olduktan sonra nasıl bir yaşamda süreceğimizi düşlerdik. Günün birinde ünlü ve zengin olacağımızdan kuşkumuz yoktu. Manuel, bulabileceği en büyük otomobili alacağını ve doğru Palma'daki karakolun önüne çekeceğini söylerdi. Birbirimizi destekleyeceğimizi ant içtik. Başarıya ilk ulaşan ötekini unutmayacaktı ve onun da adam olması için yardım edecekti. Manuel, Palma'daki durumunu, nasıl açlık çektiklerini anlattı. Ailesi ve uğradığı felaketler hakkında anlattıkları bana yabancı değildi. Bizim evde de 5 çocuk vardı. Zevk için sırtıma bir çuval mısır yükleyerek Kordoba'yı bir baştan bir başa aşırınarken yakayı ele vermiş değildim. Manuel, Palma'dan her söz edişinde ablası Angelita'yı saygıyla anardı. Annesiyle babasının ölümlerinden sonra kendisi ve kardeşleri için ne fedakarlıklara katlandığını anlatırdı. Onlara yemek veremediği ve aç kaldıkları için çok ağlarmış. Ablasına karşı bir tapınma duyduğu su götürmezdi. Şaştım. Çünkü ben aileme karşı pek yakınlık duymazdım. Oysa o, ablası için onu yoksulluktan kurtarmak, felaketlerini son vermek için büyük bir matador olması gerektiğini söylüyordu. O lanetli hapishanede bir gece bana söylediği sözü hiç unutamam. Ottan mindere sırt üstü uzanmıştı ve karanlıkta "Mikel" dedi. "Ablamın gözyaşlarını kurutacağım." Kardeşinin andına karşın Angelita'nın gözyaşları kolay kolay dineceğe benzemiyordu. Zavallı kadıncağız, Miraflores hapishanesinin ona ders olacağını ve boğalardan vazgeçmesine yol açacağını umuyordu. Yanılıyordu. Manuel, Belen sokağına döner dönmez, Horio ile birlikte yeniden yasak otlakların yolunu tuttu. Ama bu kez Çavuş Malion kaçınmak için kasabadan uzaklaşmaya karar verdiler. Güneye, Sevilla'ya ve Guadalquivir'in aşağı vadilerindeki büyük otlaklara indiler. Yolculukları 5 gün, 1 hafta, bazen 2 hafta sürüyordu. kir içinde, yorgunluktan, açlıktan bitik vaziyette ve çoğu zaman yaralı olarak gece vakti Palma'ya dönüyor. Ertesi sabah yeniden usulca yola düzülüyorlardı. Bir gün, diye anlatır Angelita Benitez, kardeşim artık dönmeyecek sandım. Diğer günler olduğu gibi üstünde bir gömlek ve bir yamalı pantolonla yola çıkmıştı. O ezeli şapkası da tepesindeydi. Bir hafta, bir ay, üç ay geçti, haber çıkmadı. Kaygılar içindeydim. Hastanede miydi? Yeniden hapishaneye mi düşmüştü? Yoksa bir mezarda mıydı? Her akşam tarla dönüşü doğru anne Horio'ya koşar, bir şeyler öğrenebildin mi diye sorardım. Anna okumabilirdi. Oğlu ya da Manuel hakkında bir haber bulabilir umuduyla her gün dişinden tırnağından kesip bir gazete satın alıyordu. Toromaşa haberlerine göz gezdirmezdi bile. Sadece kaza, cinayet ve tutuklanmalardan söz eden çeşitli haberleri okurdu. Ama zavallı Anna gazetelerde bir şeycik bulamadı. Manuel'in yola çıkmasından 5 ay sonra bir gün bir kamyon şoförü geldi bize. Kardeşime ve Horeo'ya Huelva yakınında bir yolda rastladığını söyledi. 2 ay daha geçti. Bir gece birinin kapıyı tıkırdattığını duydum. Geri gelmişti. Açım dedi sadece. 7 aylık bir gurbetten sonra eve getirdiği şey boş bir mide, bitli bir kafa, kat kat kuru kana ve çamura bulanmış yıkamamı bekleyen bir gömlekti. Juan Horio'nun anlatısı. Endülüs'ün, güneşin ya da sıra dağlardan esen soğuk rüzgarın kavurduğu topraklarında ayaklarımızın ezmediği bir yol, bir köy meydanı kalmamıştı. Aylar boyunca şansımızı arayarak bölgemizin düzlüklerini, vadilerini, dağlara ve denize dek taradık. Endülüs'te, ünlü Eduardo Miruana'nınki de dahil olmak üzere tüm boğa otlaklarını bir gün ya da bir gece gizli ziyaretimizi kabul etti. Ve çağrılarımızdan kaçmayan ya da muletalarımıza saldırmayan bir tek boğa kalmadı. Aklımıza estiği gibi ve bazen de nerede Tiento olacağını öğrenerek oraya doğru durmadan taban tepiyorduk. Bazen yolumuz uzunsa otostop yapıyorduk. Tahıl, kereste hatta vahşi boğa taşıyan kamyonlarda yolculuk ettik. Bazen çiftliklerden bir lokma ekmek ve acılı sucuk dilenerek bütün gün yürüyorduk. Öteden biriden meyve ya da sebze çalıyorduk. Tavukları bir taş darbesiyle kesivermenin ustası olmuştuk. Trenden bile yararlandığımız oluyordu. Yolcu vagonlarında kontrolü görür görmez sıraların altına saklanıverir ya da dama tırmanırdık. Yük trenlerinin saatlerini demiryolu memurlarından daha iyi bilirdik. Hangi vagonda saklanmamız gerektiğini de öğrenmiştik. El Pascador diye anılan tren, Kadiz'den Madrid'e her gece balık taşıması nedeniyle yeğlediklerimizin başında gelmekteydi. Kısacası Endülüs'ün her köşesini Palma del Rio'nun sokakları kadar biliyorduk. Sıcak mevsimde açık havada yaktığımız koskoca ateşin başında uyurduk. Bazen terk edilmiş bir kulübeye ya da bir hayvan hangarına rastlardık. Bazen de biraz yiyecek ve ahırda uyuma hakkı karşılığında çiftliklerde bir iki gün çalışırdık. Geçtiğimiz köyün meydanına vardık mı muletalığımızı yere yayar, Çarnika'nın üzerine şu iki sözcüğü yazdığı küçük pankardı bezin ortasına yerleştirirdik. Aç aficionadolar. Gelip geçenler kumaşın kıvrımları arasında bir meyve, bir domates, bir haşlanmış yumurta ya da birkaç sentumu atarlardı. Köylerden ve tek tük evlerden uzak yerlerde bulunduğumuzda otlaklarda ne bulursak onlarla beslenmek zorundaydık. Kuşkonmaz, kuzu kulağı ve dikenlerin ve yaprakların saplarını yiyor, tadı karnabaharı andıran bir bitkinin suyunu emiyorduk. Boğaların yediği ottan başka bir şey bulamadığımızda oluyordu. Bu gezilerimiz sırasında rastladığımız ihtiyar çobanlardan kanı durduran, yaralara iyi gelen otların hangilerinin olduklarını öğrenmiştik. Bu bilgiler çok işimize yarıyordu. Zira boğalar ya da inekler bizi fena hırpalıyorlardı. Kış basıp da soğuk algınlığına yakalandığımızda okaliptus yapraklarını yakıyor ve dumanını ciğerlerimize çekiyorduk. Bu bize iyi geliyordu. Serüvenli günlerimizdi. Manuel matadorluk öğreniyordu, bense yanında ona destek oluyordum. Bu serüvenlerin meyveleri pek tatlı değildi. Triana'nın Çingene mahallelerinde, Huelva'nın bataklıklarında, üne tutamış nice İspanyol'un İnkalarının altınlarına ve Montezuma'nın tapınaklarına doğru yelken açtığına tanık olan Kadiz'de, Granada'nın Arap saraylarının önünde, Estramadura'nın kıraç düzlüklerinde ve Cae'nin verimli topraklarında Manuel Benitez ve Juan Horeo düşlerinin peşine takılmış durmadan koşuyorlardı. Endülüs'ün uçsuz bucaksız düzlüklerinde kaybolmuş ve filmdeki Curito de la Cruz gibi düşledikleri dünyaya dosdoğru giden aç ve sefil çocukların sürüsüne katılmışlardı. Ama bu yol hemen hemen hepsi için felaket ve umutsuzluğa açılmaktaydı. Sırtlarında taşıdıkları muletalarına sarılmış pılı pırtı çıkınlarından dolayı Maliteyi adı verilen bu çocuklar, flamenkoların, kastanyetlerin, danteli alı manitayaların, koridaların, fıskiyeli çeşmelerle süslü taşlık avluların dünyasında, kısacası büyülü ve büyüleyici bir dünyada hüzün verici bir karşıtlık oluşturuyorlardı. Çökük yüzleri, alazlı bakışları, eski püskü giysileri ve ölümü hiçe saymalarıyla İspanya'nın ve onun yoksulluğunun simgesiydiler. 20. yüzyılın ortasında kapı komşuları olan ülkeler daha önce işi görülmedik bir kalkınmaya doğru ilerlerken İspanya, yüzyılların tozları içinde uyuyordu. Küçük bir Endülüs kasabasında jandarmaların daha iyi bir yaşama susayan iki serseri oğlana karşı savaş açtığı günlerde İspanya bir tek otomobil yapamıyordu. Televizyon bilinmiyordu. 4 binadan 3'ünde kanalizasyon donatımı yoktu ve ancak 5'te 1'inde musluk suyu bulunuyordu. İç savaş biteli 10 yıl olduğu halde tarım 1936'daki düzeyine gelmemişti. Daha da kötüsü, Manuel Benitez gibi sayısız çocuğu arenalara doğru sürükleyen açlık ve umutsuzluk bu 1950 yılında başka bir göçe daha yol açacaktı. Tarımsal gelirin 3'te 2'sinin nüfusun %2'sinin eline geçtiği bu ülkede yaşama hakkından yoksun kalan yarım milyon Endülüslü ülkelerini bırakıp kaçmıştı. Manuel Benitez de İspanya'nın tüm Malitelalarının tuttuğu yolu tutabilirdi. Onların varacakları yer Manuel gibilerinin amaçlarına kıyasla çok daha gösterişsizdi kuşkusuz ama çok daha gerçekti. Sürüklendikleri yaşam, açlıkla geçen yıllardan ve yüzyıllar süren kıtlıktan sonra yaşadıkları bu bırakılmışlık ne denli acı olursa olsun, memleketlerin toprağından ve güneşinden daha çekiciydi. Madrid'in, Bilbao'nun, Barcelona'nın ve daha uzağındaki kentlerin, hatta tüm Avrupa'nın maden ocakları, yüksek fırınları ve fabrikaları, Endülüs'ün yoksulluğunun doğurduğu kurbanların akınına uğradı. Belen Sokağı'nın yetimi, açlığın ve yoksulluğun insafsızca hırpaladığı bu çocuk, neden bunlardan biri olmamıştı? Bu sorunun yanıtını onların damarlarında yanan ateş vermektedir. Bir Manuel Benitez ve de Fiesta Brava hastalığına tutulmuş öteki çılgın delikanlılar olmasaydı, İspanya tam anlamıyla İspanya olamazdı. Bedenlerini amansız kıskacına alan, açlığın ötesinde bu umutsuzlar, bir fabrikanın ya da bir tersanenin vereceği ücretle yetinmeyecek kadar güçlü bir tutkuyla doluydular. Yasak bir ülkeye, Panama şapka giyen, puro içen, şahane arabaların direksiyonuna geçen Don Felix Moreno'nun ve onun düzeyindeki kimselerin evlerine büyük kapıdan giren beyefendilerin ülkesine göç etmek istiyorlardı onlar. Curitiba de la Cruz'un görüntüsünün, Jerez sinemasının eski perdesi üzerinde Manuel'e gösterdiği gecenin üzerinden 4 yıl geçmişti. Manuel, 2 yıl boyunca durmadan Endülüs yollarını arşınlamıştı. Buna karşın düşleri ilk günkü kadar uzak ve olanaksız görünüyordu. Parmakları ışıklı giysilerin pullarına bir defacık olsun dokunmamıştı. Eli bir tek boğa bile öldürmemişti. Yürekliliği ona bir metelik kazandırmamıştı. O çetin yıllardan kendisine kalan otlak bekçileriyle domatesin ve adamların verdikleri cezaların açtığı yaraların izleri ve mehtaplı gecelerde vahşi boğaların çektirdikleri korkunç acılardı. Tavsiye mektubuyla gelmedikleri için Tientalara katılamayan, otlakların bekçileri ve jandarmalar tarafından insafsızca kovalanan, partal kılıkları yüzünden halk tarafından tiksintiyle karşılanan Manuel Benitez ve Juan Horillo umutsuzluğun uçurumuna yuvarlanmışlardı. Yenik, kırgın ve sefil çocukluk yıllarındakinden daha aç olarak Palma del Rio'ya dönmek zorunda kaldılar. Bu iki çocuğunkinden daha sefil bir aile ocağına dönüş düşünülemez. Bitli kafalar, lime lime giysiler, yenik yüzler ve bomboş midelerle birer gölge gibi Belen Sokağı'na süzüldüler. Ertesi gün Manuel Benitez asla yapmayacağına and içtiği şeyi yaptı. Babası ve dedesi gibi Don Felix Moreno'nun mayoralına başvurdu ve iş istedi. Gözleri bazı bahar sabahlarında Endülüs göğü kadar pırıl pırıl maviydi. 50 yaşında bir tek saçı dökülmemişti. Dalgalı ve beyaz meçleri her mevsimde yanık yüzünün bronz rengiyle karşılık meydana getiriyordu. Kaslı bedeninde bir dirhem yağ yoktu. Güzel bir adamdı bu Jose Sanchez. Ömrünü Don Felix Moreno'nun hizmetinde geçirmiş, mağrur ve çalışkan bir erkekti. Mayoralı en eski adamı, geniş malikanelerinin koruyucusuydu. Ayrıcalıklı durumu hem saygı hem korku uyandırırdı. Kıskananları da çoktu. Zira sorumlulukları ona durmadan yolculuğa çıkmak gibi bir onur bahşetmekteydi. Jose Sanchez, Don Felix'in boğalarını kurban edilecekleri yerlere dek götürürdü. Bu sayede Burgos Katedrali'nin görkemli gotik kapısını, Saragossa bakiresini, Madrid'in Retiro bahçelerini ve kendisi tarafından yetiştirilen boğaların öğle sonralı saat 5'te ölmek üzere gittikleri daha sayısız yerler görmüştü. Ancak Jose Sanchez'in en belirleyici özelliği her şeyden önce efendisine olan sonsuz bağlılığı ve onun sözünden çıkmayışıydı. Mayoral, karısı ve 6 çocuğuyla Guadalquivir'in karşı kıyısında eski, kâgir bir binada otururdu. Bu binanın bir kısmı Don Felix'in atlarının ahırıydı. Zemini topraktı ve ne suyu, ne elektriği, ne de helası vardı. Hemen yakınında bulunan sivrisinek yuvası bir bataklık çamaşırhaneleriydi. Kıyısındaki düz taşların üstünde Sanchez'in kızları çamaşır döverlerdi. Dört yanlarını kuşatan ufka dek yüzlerce hektar arazi Don Felix'in malıydı ve Jose Sanchez'in gözetimine verilmişti. Mayoral'in evinin içi öteki Endülüs köylülerin barınağından farksızdı. Tek fark ocağın üstünde asılı duran sararmış fotoğraftı. Kral 13. Alfonso'yu bakanlarıyla çevrelenmiş olarak gösteren bu resim Jose Sanchez'in en değerli varlığıydı. Sağ alt köşede geçen yılların hemen hemen sildiği birkaç sözcük göze çarpmaktaydı. Majesteleri Don Felix Moreno'nun boğalarını ziyarete geldiği gün Mayoral Jose Sanchez bu birkaç sözcüğü kendi eliyle yazıp vermişti. Mayoral bir yaz sabahı kendisine başvuran delikanlıyı tanıyordu. Onu son kez 2 yıl önce Pacheco sokağının balkonunda görmüş, efendisinin boğalarını kışkırttığına pişman etmek için çavuş Manuelo'nun attığı sopalara tanık olmuştu. Artık uslu duracağı vaatlerine pek inanmadıysa da kurdu içeride tutmak, başı boş bırakmamaktan iyidir diye düşündü. Kısa bir duraksamadan sonra delikanlıyı Don Felix'in hizmetine almaya karar verdi. Mayoral hiç ummadığı halde Manuel'in iyi bir işçi olduğunu görünce sevindi. Ama kurt havasızlıktan boğuluyordu. Uzaktan boğaların silüetlerini fark ettiği otlakların cazibesine dayanamayan Manuel vermiş olduğu sözleri unuttu. Mehtaplı bir gecede gidip Horeo'yu aldı ve otlakların yolunu tuttu. Jose Sanchez, sorumluluğunu taşıdığı sürüleri yeniden tedirgin eden gece seferlerinin kimin eseri olduğunu tahmin ediyordu. Ama Manuel öyle tedbirli ve ustaca davranıyordu ki her defasında bir bahane onu temize çıkarıyordu. Mehtaptan mehtaba Sanchez'in öfkesi artıyordu. Çavuş Malion'la yardımcılarının yardımıyla suçluyu suçüstü yakalamak için ustaca pusular kuruyordu. Her akşam aile sofrasında otlaklardaki hayletin o gece yakayı ele vereceğini, hazırlanan yeni tuzağın nasıl düşeceğini anlatıyordu. Ama zavallı adam her sabah perişan ve şaşkın eve dönüyordu. Jose Sanchez, Manuel Benitez'i neden yakalayamadığını anlayıncaya dek aylar geçti. Ağla kurt girmişti. Gerçekti ama kurt tahmin ettiği kimse değildi. Mayoral'ın acımasız yüreğinde baş köşeyi almış biri her akşam aile sofrasında bulunan bir kişiydi. Jose Sanchez'in güzel yüzlü büyük kızının adı Anita'ydı. Güz kestaneleri gibi esmerdi. Mayoral ona tapardı. Anita'sı yaşamının kıvancı ve avuncuydu. Anita her gece babasına ihanet ediyordu. Anita Sanchez'in anlatısı. Ona 8 Eylül'de Meryem Ana Yortusu'nda rastladım. Babanın hizmetine yeni girmişti. Onu çok çirkin bulmuştum. Yürüyüşü ve konuşması da bir acayipti. Otlaklarda boğaları tedirgin etti ve meyve çaldı diye daha önce hapishaneye girmiş, kısacası iyi bir ünü yoktu. Hırsızın, serserinin biri olduğunu, yakında gene hapishaneyi boylayacağını ve artık bir daha çıkamayacağını söylüyorlardı. Fakat onda garip bir sıcaklık vardı. Gülüşü çok cana yakındı. Neden bilmiyorum, görür görmez ona aşık oldum. Yortuda hemen hemen hiç konuşmadık. Ağabeylerim oradaydı ve Manuel bizim düzeyimizde olmadığından uzun konuşmamıza izin vermezlerdi. Birkaç gün sonra babam evimizin yakınında otluğa giden patikada bir ayak izi ortaya çıkardı. Manuel'in geceleri oralarda gidip boğalarla dövüştüğünden kurtulanıyordu zaten. Bu ayak izinin Manuel'e ait olduğundan emindi ve suçüstü yakalamayı kafasına koydu. Adamlarından birini yanına alıp Manuel'in çalıştığı pamuk tarlalarına gitti ve onu patikaya getirdi. Ayağını izin üzerine basmasını söyledi. Pencereden onlara bakıyordum. Manuel başkalarının da aynı büyüklükte ayağı olabileceğini söyleyerek bağırıp çağırıyordu. Bunun üzerine babam onu dövmeye başladı. Bekçiyle birlikte hem zaballıya sopa çekiyorlar hem de hakaret ve tehdit yağdırıyorlardı. Manuel de haykırıyordu ama acısından. Sonunda babam ve bekçi onu yarı baygın durumda orada bırakıp uzaklaştılar. Az sonra evden çıkıp çeşmeye doğru koştum. Su kurumuş derenin yamacına sokulu bir borudan damla damla akıyordu. Manuel oradaydı. Borunun yanına oturmuş yıkanıyordu. Gömleğini çıkarmıştı ve sırtı kan içindeydi. Babam ve bekçi çok şiddetli vurmuşlardı. İlaç türünden ne varsa almak, alkol ve pamuk getirmek üzere koşa koşa eve gittim. Yaraları alkolle temizlemeye koyuldum. Orada beraber olduğumuz meydana çıkar korkusuyla bağırmamak için kendini sıkıyordu. Babam beni onun yanında görseydi aynı böyle döverdi. Sonra bir süre oturup konuştuk. Konuşkan değildi. Bana şöyle dediğini anımsarım. Voy a ser torero, torero olacağım. Bu sözleri o gün birkaç kez yineledi. Başımı salladım ve iyi bir apoderado'nun, yani kendisini torero yapmaya çalışacak birinin yardımı olmadan bu işi başaramayacağını söyledim. Ses etmeden dinledi. Sonra bütün yüzüyle gülümseyerek ellerimi avuçlarına aldı. Kimseye gereksinmem yok. Anita diye karşılık verdi. Göreceksin, büyük bir terore olacağım. Her şey mümkündür. Baksana uçaklar denize bile inebiliyor. Çeşme, gizli buluşma yerimiz oldu. Sınırımız da orası. Babam oradan ileri gitmemi yasaklamıştı. Manuel yakalanmak tehlikesini göze almadan evimize daha fazla yaklaşamazdı. Su borusunun üstünde yassı gri bir kaya vardı. Tam iki kişiyi alacak büyüklükteydi. Orada güneşin altında oturup çene çalar ve suyun yakınındaki ağaçlıktan topladığımız dutları yerdik. Hep aynı şeyleri anlatırdı. Büyük bir torero olacakmış. Bir gün zafere ulaşacakmış. O zamanlar pamuk toplama işinde çalışmaktaydı. Her gün kız kardeşimi yollar, onu hangi saatte çeşmede bekleyeceğimi haber verirdim. Bazen de iki satır yazıp taşın altına bırakırdım. Okuma yazması olmadığından götürüp başka bir işçiye okutur, yanıtını da ona yazdırırdı. Kayanın üstünde bir taş gördüm mü içim titrerdi. Yazdıklarımız önemsiz şeylerdi ama taşın altında bir mektup bulmak heyecan vericiydi. Biliyordum, o sıralarda babamın tek kaygısı Manuel'i suçüstü yakalamaktı. Her dolunayda sofraya oturduk mu, akşama ne pusu kurduklarını anlatırdı.